yemek. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda bugün neler var gelin şöyle bir göz atalım. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya stüdyo konuğumuz olacak. Sayın Kapaklıkaya ile hayata dair her şeyi konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur, bir dem gelir çağdan olur, bir dem gelir geriyan olur, bir dem sanarsın kış gibi çol zemheri olmuş gibi, birden beşaretten doğar hoş bay ile bostan olur. Dertlilere derman olur, bir dem çıkar arş üzere, bir dem iner taht-ı serra, bir dem sanarsın katredir, bir dem taşar umman olur. Taşar umman olur. Firavun ile aman olur. gider, Cebrail'e rahmet saçar, her mahfile bir dem gelir, gümrah olur miskin Yunus, hayran olur.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Eğitimci, yazar Alişan Kapaklıkaya stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Sağ olun.
Sayın Kapaklıkaya'yı çok yakından tanıyorsunuz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı pek çok yerde konferanslar veriyor, seminerler düzenliyor, birebir görüşmelerde bulunuyor, programlara çıkıyor. Gün geçmiyor ki onu yeni bir programda görmeyelim. Biz de bugün o yoğun vaktinden küçük bir kesit rica ettik. Sağ olsun kırmadı
çok
bizi, geldi stüdyomuza.
Evet evet, ben yoğun değilim. Ben çok çalışkan bir adamım sadece. Çok boş vaktim.
Normali
de
bu değil mi aslında?
Yani insanlar yoğunum, meşgulüm dedikleri zaman sanki ne yapacaklarını bilmiyorlar, habire vakit geçiriyorlar gibime geliyor. Ben planlı programlar olunca hem çok şey üretebiliyorum,
hem hepsine yetişiyorsunuz.
Eğlenme. Mesela bugün 8 saat uyudum. Çoktandır hiç uyumamıştım bu kadar. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Bizim için büyük mutluluk, büyük şeref. Sevgili dinleyiciler, şimdi biz yayın öncesi Sayın Kapaklıkaya ile küçük bir tabii ön görüşme yapıyoruz. Neler konuşalım diye sordum Sayın Kapaklıkaya'ya. Dedim ki ne konuşalım yayında? Hani en çok neyi vurgulamak isterseniz? Siz ne derseniz dedi. Aslında o kadar çok şey var ki o zaman hayata dair konuşalım dedim. Bu küçük anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Sayın Kapaklıkaya dedi ki bana, önce ben söyleyeyim sonra siz detayını anlatın. Efendim değerli konuğumuzun eşi hanımefendinin ismi Hayat. Eşi hanımefendi diyormuş ki ben olmasam ne yapardın? Çünkü sürekli beni anlatıyorsun bütün konferanslarında. Doğru mu efendim, sizden alalım
ondan
detayları.
Ondan çektiklerimi, kavgalarımızı, birbirimizi nasıl anlamadığımızı. Evimizi birbirimize nasıl zindan ettiğimizi. Evet, anlatıyorum çünkü bilmiyordum. Ben boşanmak için mahkemeye gittim, biliyor musunuz?
Öyle
yani
mi?
19 yıl önce. Yani hatta 20 yıl önce. 14 yıllık evliydim. Yaşamı bilmiyordum. Yani eşimi anlamıyordum. Kendimi tanımıyordum. Hep eşimi biraz suçluyordum. Ona diyordum sen şöylesin, beni sevmiyorsun. İşte nefret dolusun, öfke dolusun. Bir sürü yakıştırmalar yapıyordum. Sonra bir baktım ki mahkemeye gittim tabii. Boşamayınca hakim, bir çözüm arayışına girdim, bir eğitime gittim. Bir baktım bende olanları ona dayatıyormuş. Yani onda gördüğüm bende olanlarmış. Hmm. Ben kendi içimdeki çürüklükleri başka insanlarda görüyormuşum. Eşimde görüyormuşum, çocuğumda, akrabalarımda. Ben kendimi sevmeyince başkasını da sevemiyormuşum. Başkalarına attığım suçlar benden geliyormuş. Yani şöyle bir şey, bir küçük hikaye anlatayım.
Lütfen, lütfen buyurun.
Bir tane güvercin, böyle genç, ergen güvercin. Annesine babasına kızmış, bu yuva kokuyor, ben buradan gideceğim demiş. Ya nasıl olur? Evet, bizim evimiz kokuyor demiş. Burası kötü kokuyor. Ben gideceğim buradan. Sen git bir tane yuva kirala. Kiralık yuvaya çık. Oturmuş orada, demiş ki burada kokuyor. Bir süre başka bir yuva kiralamış. Burada kokuyor. Demiş bu yuvaların hepsi kokuyor. Ben kendi yuvamı kendim yapacağım. Sen tut, uğraş, çay, çöp, topla, bir yuva yap. Bir sırada demiş burada kokuyor.
Kokan
ben ne yapacağım? Bir bilgiye demişler git tanış. Bilge demiş ki evladım koku senden geliyor. Gittiğin yere kendi kokunu götürüyorsun. Onun için önce kendi içindeki kokuyu temizle, her yer sana cennet gibi gelir. Evet. İşte ben şimdi insanları seviyorum. Yani dünyanın değişik ülkelerine, Türkiye'de 80 il, 700 ilçeye gittim. Böyle gidiyorum, insanlarla tanışıyorum. Onu anlamaya çalışıyorum. Böyle oturup böyle ne bileyim İstanbul'da Boğaz'a bakarak ya da Ankara'da lüks lüks binalarda oturarak ahkam kesmek o kadar kolay ki. Yaşayan insan, çocuğuna yetemeyen insan çok zorlanıyor. Buraya gelirken bir psikolog arkadaşım var, Alev Hanım. Kendisiyle konuştuk, bir kitap okumuş. Diyor ki ağladı. Yani ben bu kitabı okuyunca dedi kendi kızıma neler ettiğimi fark ettim dedi. Ben çok zulmetmişim dedi. Hatta bir akrabasından örnek verdi. Altına kaçıran çocuklara demiş ki bir anne, düşünebiliyor musunuz? Çakmakla poposunu yak, bir daha çişini yapmaz demiş.
Oo.
Ya bu ne şiddet? Bu o kadar üzülüyordu ki. Yani bak ben eğitimciyim değil mi? İşte o psikolog, o şey. Bizim öğrendiklerimiz, yaşadıklarımızın gerisinde kalıyor ya. Onun için bizim çocuklarımızı, ailemizi geliştirmek için, onlara iyi eğitim vermek için her şeyden önce kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bende ne varsa ben sana onu verebilirim. Benim kalbimde ne pişiriyorsam dilimden o çıkar. Benim kulaklarımdan ne giriyorsa ruhumda onlar yeşerir. Biz kendi korkularımızı, kaygılarımızı, ne bileyim endişelerimizi, geleceğe dair böyle korkularımızı evlatlarımıza, etrafımıza anlatıyorsak biz onlara korkak yaparız, pısırık yaparız, biz onlara sinik yaparız. Onun için mesela biz icat çıkartma, otur, işte niye sen farklı bir şey yapıyorsun, kıpırdama, yerinde otur diye böyle çocuklarımızı böyle büyüttük ya eskiden.
Evet, evet.
Şimdi bazı şeyler çok daha iyiye gidiyor, bazı şeyler kötüye gidiyor gibi görünüyor ama insanlar daha böyle birey, daha mutlu olmanın yollarını araştırıyorlar gibime geliyor. Evet, biz icat çıkartma diye büyüdük ve icat çıkartan ülkeler bugün silah üretip icat çıkartma diye pıstıranların tepesine bomba yağdırıyorlar dünyada.
Evet.
Onun için ben diyorum mesela bir gün bir polis durdurdu beni. Ehliyet dedi, yok dedim. Hani daha böyle üniversiteye yeni gidiyorum. Babam alıştırıyor beni arabaya. İn aşağı dedi, sen bu arabayı kullanamazsın, arıza yaparsın, kaza yaparsın, araba tampon eğilir, bir yere çarparsın, ağaca çarparsın, milli servet zarar olur, sen yaralanırsın, ölebilirsin dedi. Ne yapayım dedim, ehliyet al dedi. Ta 6 yılda ehliyet için kursa gittim ben o zamanlar, bundan kaç yıl önce işte. Ve ehliyet verdiler, araba kullanabilirsin, tamam. Biliyor musun, ben eşimle evlendim, birbirimize bağırdık. Kızım ağzımı kapattı. Babaanneme bağırma, ben korkuyorum dedi. Oğlum da eşimine dedi, anne babama bağırma, ben korkuyorum. Biz kendi kavgalarımızla onları nasıl sindirdiğimizi hiç fark etmedik. Hadi sonra dedik, hadi dışarı gidelim. Nereye gidelim? Cehennemin dibine gidelim yani. Sonra diyorduk, ne yiyelim? Zıkkımın kökünü ya. Ne yiyeceksin? Ne alalım? Sen bir doymuyorsun. Bak, çemkire çemkire. Çemkirme kelimesini bilir misin?
Bilirim.
Çemkire çemkire yolda gidiyoruz. Birbirimize sırtımızı dönmüşüz. Sanki iki düşman ordu gidiyor, sefere çıkıyor. Kimse beni durdurup da evlilik ehliyetin var mı diye sormadı. Sana o kadar müteşekkirim ki sen bu programla, çağırdığın konuklarınla, yani dünyanın değişik ülkelerindeki vatandaşlarımıza, insanlara bir şeyler yapabilir miyiz? Hani onlara, bu program onlara hal hatır sormak aslında,
evet.
Ya. Aslında yalnız değilsiniz demek onlara. Aslında bak biz buradayız, arkanızdayız demek ya. O böyle tatlı sesin, güzel yüreğinle o insanlara gidiyorsun ya. Teşekkür ederim.
Eksik olmayın, aynı kalbi duygular bizden de size. Zaten o sesinizi, o gönlünüzden geçenleri duyurun istedik. O yüzden programımızda sizi ağırlamak bizim için büyük mutluluk diye başladım programımıza da. Peki anne babalar o yanlış yaptıkları noktayı hangi aşamada fark ediyorlar?
İş işten geçtikten sonra.
Eyvah.
Yani şimdi düşünsenize, ben şimdi 57 yaşındayım. Benim çocuğum, kızım rahmetli oldu. İşte 32 yaşında. Oğlum 30 yaşında. Küçük kızım da 17 yaşında. Şimdi ben geldim, geriye döndüm. Hatalarımı fark ettim. Çocuğu nasıl yetiştireceğimi öğrendim ama çocuk yok
büyüdü.
Ortada. Çocuk yok ortada. O yüzden bakıyorum, bu dedeler, nineler torunlarını seviyorlar ya. Kendi evlatlarına veremediklerini onlara veriyorlar. Yani kendi çocuklarına hani ayıptır, günahtır, el alemdir. Günah değil miyim de yani, el seni kınar. El seni ayıplar. Kol kırılır, yen içinde kalır. Aman dertlerini kimseye söyleme. Ama büyüklerin yanında çocuk mu sevilir? Ya biz o tabii ki büyüklerin yanında çocuk niye sevilmesin yani? Ben kızımı kucakladığımda annem bana ne dedi biliyor musunuz? Bak bak bak dedi, koca olana bak. Ne oldu ana dedim. Senin baban dedi hiç sizi kucakladı mı? Kucaklamadı, o yüzden sevgi araçlarına girip yanlışlara düşüyoruz dedim. Ana bu çocuk dedim ya. Ben seni seviyorum, seni sayıyorum. Kendi çocuğum dedim, ben seveyim. Anam biraz zoruna gitti ama kabullendi. Ben çocuklarımı büyüklerin yanında sevdim. Ama onlar çocukken fark ettim. Niye? Kendi sevgi açlığımı fark etmiştim çünkü. Onun için bizim ne yapıp edip çocuklar, bizi mutlu eden şeyler, bizi geliştiren şeyler çocuklarımızı mutlu etmeye yetmiyor. Yani bizim öğrendiklerimiz, dedim ya bu söz bana ait değil, Alev Hanım'a ait, kendisine çok teşekkür ederim. Bizim öğrendiklerimiz yaşadıklarımızın gerisinde kalıyor dedi. Hemen kızım geldi aklıma. Benim kızımın da bana söylediği bir şey vardı. Senin son kullanma tarihin kaç baba?
Oh.
Baba dedi bir söz okumuş. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor. Baba dedi insanlar sana inanıyorlar, güveniyorlar, seni seviyorlar. Sen onların karşılarına çıktığın zaman onlara yeterli donanıma sahip olduğuna inanıyor musun? Nasıl dedim? Senin deden dedi at arabası varmış. Ben çocukluğumu çocuklarıma çok anlatırım. Böyle espri olsun, gülsün. Bizim çocuklarımızın kendi çocuklarına anlatacak hikayeleri yok.
Yok.
Ne diyecekler? Biz...
İnternet üzerinde arkadaşımızla yazışıyorduk.
Aynen. Soracaklar. Dede siz nasıl yaşarsınız? Biz mi? Mesaj yazardık. Başka.
Telefonla konuşurduk.
Başka telefonla konuşurduk. Dizisiyle. Başka bir şey yoktu.
Başka bir şey yok.
Ama benim o kadar çok hatıram var ki. Bak bu elinizdeki kitap benim ortaokul yıllarımı anlattı. Bunun öncesi var, sonrası var.
Sen yanımda ol yeter.
Evet. Kızım şey dedi. Baba dedi. Senin dedenin at arabası varmış. Evet dedim. Benim dedem galericiydi diyorum ben. Çok güzel at arabası tekerleği yapardı. At arabası galerisi vardı. O zamanki galeri de oydu.
Evet.
Şimdi o böyle renkli, şınası, tekeri, dingili bir sürü şey yapardı. Ama dedem iflas etti. Niye biliyor musunuz? Dedemin yaptığı at arabası tekerleği bugünkü otomobillere olmuyor ki. Asfalta çıkamıyor onunla. Hmm. İşte biz ana baba olarak 40 yıl öncenin zihniyetini getirip çocuklarımıza dayattığımız zaman sorun çıkıyor. Bizim zamanımızda böyle yoktu diyoruz ya. İyi de bizim zamanımızda metro yoktu, tramvay yoktu, araba yoktu, uçak yoktu. Hepsine biniyoruz da çocuklarımızın yaptığı şeylere kendince bizim zamanımızda niye yoktu diyoruz. Niye kendimiz yürüyerek gidelim o zaman? Zamanımızda yoktu. Bizim ne yapıp edip bugünkü çocukların dünyasını yakalamamız lazım. Bugün medyada, internete girdiği zaman dünyanın istediği üniversitesindeki bilgileri görebiliyorlar. Onlar dünyaya açılıyor. Biz olduğumuz yerde çakılı kalıyoruz. Aslında zorumuza gidiyor. Çocuklarımızın elimizden gittiğini zannediyoruz. Çocuklarımız elimizden gitmiyor. Onlar kendi geleceklerini ölçüyorlar. Biz dedemizden kalan o döküntü evin içinde yaşayıp onları da orada tutmaya çalışırsak sıkıntı oradan çıkıyor diye düşünüyorum.
Evet. Peki ilişkilere bu nasıl yansıyor anne baba çocuk ilişkilerine? Çünkü anne babalar sürekli çocuklarından şikayet ediyor. Çocuklar da anne babalarından şikayet etmeye başladı. O aradaki iletişim kopukluğunun sebebi nedir?
Sebebi şu. Biz ana baba olarak çocuklarımıza kendi çocukluğumuzda ihtiyaç hissettiğimiz şeyleri veriyoruz. Mesela ne diyoruz? Yemedik yedirdik, içmedik içirdik, giymedik giydirdik. Hani yaşamadık onlar yaşasın. Biz yokluk gördük onlar görmesin. Ya bırak görsün ya. Çocukların bugün yokluk ne bilmiyorlar. Geçen benim kızım diyor ki lise sonunda. Baba diyor sen küçükken bizim köyde internet yok muydu? Dedim yo. Aa sıkılmıyor muydunuz diyor. Ne internet? Elektrik yok, telefon yok, televizyon yok. Hiçbir şey yok. Algılayamıyor öyle bir dünyayı. Nasıl yaşardınız diyor. Şimdi sebebi şu. Bizim çocukluğumuzda işte çok ter döktük, çok emek verdik, çok çalıştık, el gücüyle çalıştık diyor, beden gücüyle çalıştık diyoruz ya. Bugün çocuklar onun yerine girişimci olarak artık memur olmak istemiyorlar. Kendi dünyalarını kendileri kurup kendince para kazanacak işler yapıyorlar. Ama biz nasıl yapıyoruz? Kendi korkularımız var. Mesela benim annem derdi ki oğlum oku sırtını devlete dar kurtulursun. Sigortalı bir maaşın olsun.
Evet.
Ben evet annemin dediğini yaptım. 16 yıl devlette çalıştım. Sonra istifa ettim. Çünkü ben içimdeki bir ses. Hani ben dünya kartal gibi gelmişim ama annem beni civciv gibi böyle kümesin içinde tutmuş. Bak iyi niyetle ha. Bana zarar gelmesin. Tilkiler beni yemesin diye. Ben o güvenli alanda tutmuş. Ama ben yaşadıkça, büyüdükçe kartal gibi uçma yeteneklerimin olduğunu fark ettim. Kapasitemi fark ettim. Şimdi daha mutluyum. Bakın dünyanın birçok ülkesine gidiyor. Nerede birçok deyip de abartmayayım. Daha 17 ülkeye gidebildim. 80 ile gidiyorum. Her yere gidiyorum. Özgürüm. Maddi anlamda rahatım. İş yerim var. İnsanları davet ediyorum. Ankara'da yaşıyorum. Tanışıyoruz. Çocuklarına dokunuyorum. Kitaplar yazıyorum. İşte ben bak şeyi bulunca, yüreğimin sesini bulunca, gönlümün sesini dinleyince, kapasitelerimi fark edince hayaller kurdum. O hayallere ulaşmak için... Karşıma çıkan engeller karşısında hiç yılmadım, vazgeçmedim. Kitabın ismini o yüzden asla vazgeçmedim koydum. Ama bugün ana babalar kendileri okumamışlar, ben okumadım, çocuğum okusun. Kendileri sıkıntı çekmişler, ben çocuğum çekmesin. Bizim çocuğumuza verdiğimiz şeyler dedim ya, bizim ihtiyacımız olan şeyler.
Biz yaşayamadıklarımızı onlara
kendi
yaşatmaya dayatıyoruz.
Kendi düğümlerimizi onların içinde çözmeye kalkışıyoruz. Bak ben dediniz ya bireysel görüşme yapıyor diye. Evet, ofisimde 7000 kişiyle birebir seans yaptım. Böyle biri yürüdüğü zaman üçüncü adımda bütün kodlarını çözerim onun. Niye? Geliyor çocuk diyor ki, ben de hocam bu benim doktor diplomam, tıp mezunuyum. Ne kadar güzel dedim. Hayır dedi, ne kadar kötü. Niye dedim? Ben dedim müzisyen olacaktım. Annesi demiş ki,
doktor
ben evet ben doktorlukta hevesim var. Anne hayır, ne olur oğlum beni kırma. Ben de kıramadım. 6 yıl tıp fakültesini bitirdim. Diplomasını götürmüş annesine vermiş, demiş ki al anne bu senin. Şimdi ben Amerika'ya gidiyorum, müzik yapacağım diyor. Annem ağlıyor diyor. Şimdi bu ne kadar üzücü bir şey. Evet. Ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim babası öğretmen yaptı, arkadaşı polis yaptı, annesi doktor yaptı. Bunlar mesleğini sevmedikleri zaman emin olun diyor ki eyvah doktor şöyle yapıyor, hasta gelecek, ne yapacağım ben şimdi. Öğretmen diyor ki tüh, tatil gelse de okuldan bir kurtulsak
bu öğrenciler. Bu sefer mesleklerini aşkla
evet,
yapamıyorlar.
Ben onun için diyorum insanın ne yapacaksak aşık etmemiz lazım. Yani nasıl? Çocukları okula aşık etmemiz lazım. Ya çocuklar dört gözle tatil ne zaman gelecek diye bekliyorlar ya. Benim küçük kızım baba beni okula yazdır, okula yazdır diyordu. Baba beni okula yazdır dedi, ben yazdırmadım. Yani dedim yazdırmıyorum. Niye? Okulu sevsin diye. Bana kızdı, sen dedi. O zaman da işte televizyonlara falan çıkıyor. Sen millete diyorsun çocuklar
şöyle
okutun.
Şöyle yap, böyle yap.
Millete okutun diyorsun, çocuklar sen diyorsun, beni sevmiyorsun dedim ya. Okula yazdırmıyorsun. Bir ay ağladı. Aslında ben yazdırmıştım. Okulun açılacağı gün götürdüm. Dedim hadi gidiyoruz, okula yazdırmıştım. Geldi ilk gün ne yaptı biliyor musunuz? Böyle yaptı. Yaşasın baba, çok mutluyum, okul başlıyor.
Ha, ne güzel.
İçimden dedim ki sen yakında görürsün.
Pişman olmamıştım.
Bak 8'e gitti. Bu önce TEOG sınavı vardı. Geldim elini çenesine dayamış, tripli tripli bakıyor. Ne oldu dedim. Baba dedi çok az yağıyor. Anlamadım dedim. Kar yağıyor Ankara'da.
Serpiştiriyor. Tatil bekliyor.
Serpiştiriyor. Dedim sen yağmur duası biliyor musun? Evet dedim, kar duası da biliyor musun? Öyle bir dua mı var dedim. Yok da gel biz yapalım dedi. Gel yağmur duasını kar duasına çevirelim. Allah'a gönderelim. Sabaha kadar kar yağsın. Allah
okullar
kabul etsin.
Tatil
okullar
olsun.
Tatil olsun. Ya bu nasıl bir zihniyet diyorum. Şimdi çocuk, Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ben insanı mükemmel yarattım. Mükemmel çocuğu bize veriyor. Biz onu başlıyoruz hasara uğratmaya. Ana baba olarak mesela son model bir araba gibi düşün. Ana baba olarak onun lastiklerini indiriyoruz. Benim rahmetli kızım kanserdi. Kanser olduğunu öğrendiğimizde onunla mücadele ederken doktor ona sen kansersin dediğinde bu kızıma hakaret anlamına gelmez. Tedbirimizi alalım anlamında evet. Söyler. Ben de eğitimle ilgili ızdırabım var. Sorunlarımızın çözümlerini istiyorum. Niye? Ben devletimizi seviyorum. İnsanımızı seviyorum. O yüzden devletimizin yani bütün ülkemin 850 bin kilometre yol gitmişim ya. Ben eve geldiğim zaman eşim diyor ki karşıdan seni bir yerden tanıyorum.
Eve hiç uğrayamıyorsunuz ki. Bu arada kitaplarınızdan çok bahsettik. Ben müsaadenizle bu kitapları dinleyicilerimize ulaştırmak istiyorum. İlk hangisi çıktı? Sen hiç kendini yaşadın
Hayır,
mı?
Hayır, ilk bunları kimseye hangileri? Anlatamamıştım kitabım çıktı. Çünkü öğretmendim. Öğrenciler bana mektuplar yazıyorlardı. 12 bin mektup var bende. El yazımla cevap yazdım. Bilgisayar yoktu ki o zaman. Yani 85'li yıllarda. Ama ben ne bileyim, Allah beni yazarlığa hazırlıyormuş. Sonra onun arkasından Sevgi Bahçesi'nin Bahçıvanı kitabını yazdım. Böyle anamla babama gıcıklık olsun diye, ders çalışmayayım diyen çocuklar var ya. Hep çocuklarla haşir neşir olduğum için, ailelerle haşir neşir olduğum için Allah beni eğitmen yaptı yani. Bu çocuklarla tanıştım. Evlerine gittik eşimle, arkadaş olduk. İsimlerini değiştirdim. Çeteymiş bunlar. 4 kişi. Birinin 9 zayıfı, birinin 8 zayıfı. Ya çocuklara dedim ki siz ne kadar şey tutkunsunuz. Öyleyiz dedi. Böyle eli
havadayı gibi.
Sen, ben çok seviyorum eyvallah hocam dedi. Ama adınızı sevmiyorum. Gel başarı çetesi yapalım. Biz ders çalışmayı sevmiyoruz ki dediler. Ben size sevdiririm dedim. Vallahi mı dediler. Ergen diliyle dinleyicilerimizden özür dilerim. Bazı böyle kaba gibi kelimeler çıkıyor. Olduğu gibi aktarmak istediğim için. Sevgi evlerine gittik. 9 ay kurtarıp sınıfa geçtiler çocuklar. Dediler bunu kitap yap.
Sorun neymiş?
Babam diyor beni kıyaslıyor. Bak filanın çocuğu. Annem beni kıyaslıyor. Bak bak asgari ücretle geçiniyor. Ben Adana'da öğretmenlik yaptım 16 yıl. Bak bak diyor. Bak devlet yardımıyla geçiniyor. Takdir alıyor. Senin yediğin önünde yemediğin buzdolabında neyin eksik diyorlar. Beni kıyaslıyorlar. Rencide ediyorlar. Ben de 9 zayıfı getiriyorum. Babamı rencide ediyorum diyor çocuk.
Aslında çocuk intikam alıyor.
Aynen yani. Öyle. Sebebi intikam. Yani. Ondan sonra içindeki uyan güzeli uyandır diye bir kitap yazdım. Evliliğim, işte eşim, nasıl kavga ettik, anamla hanım nasıl geçinemedi, yuvamı nasıl toparladık.
Nasıl toparladınız?
Türkiye gözlemlerim. Dedim ya ben burada görünmüyor. Gerçi de önce şu parmağımı hep eşime suçluyordum.
Böyle, işaret parmağınızı evet, karşı işaret tarafa parmağımı
karşıya gösteriyordum. Evet. Bir gün bir terapiye gittim. Terapist dedi ki sen yalan söylüyorsun dedi. Niye dedim? Parmağın biri eşini suçluyor, üçü seni suçluyor. Beden dili denen evet. bir şey varmış. Ben onu dinledikten sonra aklımı başıma alıp eşime geldim. Dedim ki problemlerimizin sebebini buldum. Neymiş dedi.
Ben.
Hayır, bütün suç sendeymiş dedi.
Parmakları. Dinleyicilerimiz şimdi göremedikleri için anlatmak
parmakların
zorundayım.
Parmakların
hepsini var. Parmakların tamamını eşine doğrultmuş.
Bu işin şakası. Hepsini kendime çevirdim. Kendimi temizledikten sonra eşime geldim dedim ki şu anda karşında revizyondan çıkmış 2000 model gıcır gıcır bir koca duruyor. Gel yeniden başlayalım. İnanmadı bana. Tabii biz geri başladık. Bir araya geldik. Bir kızımız daha oldu. Bizim evde dertler bitti mi? Vallahi bitmedi. Kavga ediyoruz. Ediyoruz tabii. Yani ben size diyeyim dersen ay benim cennet gibi bir evliliğim var lay lay lay. Öyle bir şey yok ya. İnsan yaşıyorsa.
Hayatı da yanlış aslında bu düşünceyi yaşamak. Çünkü biz kendi kendimizle bile kavga aynen, eden aynen. insanlarız.
Ben kendimle kavga ederken tabii. başkasıyla benim çok favori bir sözüm, tespitim, gözlemim var. Sen bir insan kendisiyle kavga ediyorsa etrafında barışacak kimse kalmıyor. Bir insan kendisiyle barıştı mı etrafında kavga edecek kimse olmuyor. Uyan Güzel kitabı. Ondan sonra da yüreğime dokunan elleri yazdım. Ve sağ olsun TRT beni dünyaya tanıttı. Bir pantolon, siyah pantolon videom yayınlandı. Evet, evet. Kardeşim vefatını anlattım.
Evet.
O benim çocukluğum, ilkokul yıllarımı. Yüreğime dokunan eller, öğretmenler beni nasıl dövdü, nasıl bir melek kalp öğretmeni şahlandırdı. İmamın biri nasıl kafamızı ısırdı Kur'an-ı Kerim öğretirken, başka bir imam Allah'ı nasıl sevdirdi. Ben sorun odaklı bir insan değilim, çözüm odaklı. Bir sorunu alırım ve anlatırım, sonra çözümlerini paylaşırım. Tabii sen 20 dakika süre ver, 5 dakika şarkı, ondan sonra 10 dakikada ben...
Kısacık sürede sizi çözmeye çalışıyorum ama işte tadımlık.
Enerjisi çok güzel buranın. Gelmek isterim müsait olacağım.
Ne mutlu, başımızın üzerinde.
Arkasında da Sen Yanımda Ol Yeter kitabı ortaokul hayatım. Bu, sen hiç kendini yaşadın mı da başkasını memnun etmek için yaşarız kendimizi unuturuz ya. Hı hı. Ben yıllarca el alemi memnun etmek için kendimi memnun uzattım değil mi süremi?
Yok bitirdim. Yok süremiz var. Buyurun.
Sonra bir de kalbime girmeden beynimde işin ne kitabım var. Onu rahmetli kızım yazdırdı. Ben öğrenme seminerleri yapıyorum işte Ankara'da, İstanbul'da, evde dünyanın değişik yerlerinde. Baba dedi sen çok pahalı yapıyorsun. İşte herkes gelemez. Ne yapayım dedim. Baba dedi Ankara'da yapıyorsun. Nasıl gelsin Trabzon'daki, Mardin'deki, Avrupa'daki? Kitabını yazar mısın dedi. Hmm. Herkese gitsin baba dedi. Kalbime girmeden beynimde işin ne?
Oh.
İsmi de güzel.
Çok,
değil mi?
Çok.
Bir insanın için yüreğine merhaba diyebildin mi? Onun beynine merhaba diyebiliyorsun. Ben bütün bunları Adana'ya ben istifa etmek için gitmiştim. Ama o kadar bir sıcaklık, sevgi gördüm ki o esmer benizli insanların çok beyaz yürekleri var. Ve ben 16 yıl kaldım orada. Bir daha gelemedim. Ayrılamadım.
Ayrılamadınız o güzel.
Çok sevdiğim için. Bir de Aramızda Kalsın kitabım var. Onu okuyanlar çok dehşetti. Eşimize okudu 3 gün ağladı. Kendine gelemedi. Bir gün bir konferansta bir kız 27 yaşında vali bey çağırmıştı, bilim valisi. 700 öğretmenin huzurunda bir kız koşarak geldi. Boynuma atladı, sarıldı. Ne oldu dedim. Sen dedi ruhumuzu çözmüşsün. Sizinle konuşmak istiyorum. Babası kamyon şoförüymüş. Hiç sevgi görmedim dedi baba sevgisi. Sonra dedi uzatmayayım süremi idareli kullanayım. Sonra dedi ben bir okula giderken bir baktım. Adamın birisi balkonda dedi çamaşır seriyor. 2,5 yaşında bir kız çıktı. Adam kızı öptü dedi. Kucakladı çamaşır seri. Benim babam hiç beni öpmedi dedi. Benim anlattığım hiçbir şey hikaye değildir. Hepsi gerçek. Hepsi bütün konuştuklarım. Bir kurs, NLP kursu yapıyorum. İnsanı böyle yeniden dolduruyor. Bütün zehirli duygularını siliyor.
O kadar güzel, o kadar insanın ruhuna dokunan hikayeler anlatıyorsunuz ki ve eminim bu kitaplarda hepsini ayrı ayrı kaleme aldınız ve izleyicilerle, dinleyicilerle, okuyanlarla ve sizi ziyarete gelenlerle ve sizin ziyarete gittiklerinizle buluşturdunuz.
Oradan da hanım diyor arada bize de gel eve gelir.
Hazır adına eve uğrayacaksınız. Hayat Hanım Efendi'ye selamlarımız olsun. Evet, onun da açtık programımızı.
Onun desteğiyle birçok şeyi başarabiliriz.
Hayatın Sesleri programında yine onu almış
işte
olduk.
Ben ondan kaçıyorum o karşıma çıkıyor yani Hayatın Sesleri.
Ne mutlu biz ama Hanım Efendi'yle anlaştık. O yüzden sizi davet ettik. Yine hayatı konuşalım istedik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kapaklıkaya. Bugün bizimle olduğunuz için, stüdyomuzda olduğunuz için, verdiğiniz o kıymetli bilgiler için, anlattıklarınız için.
Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya stüdyo konuğumuzdu. Hayata dair her şeyi konuştuk diyeyim kısaca. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Canımda ateş, dünya sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş, cennetten süzülüp gelir gibi. Tükenmez kaynaktır aşkım canımda, huzurum sonsuzdur varsam yanımda. Neşemde, sevinçde, heyecanımda, nehir gibisin.
Şiir gibisin. Tele le le le le le.
şiir gibisin. Sözlere sığmayan şiir gibisin. Sözlere sığmayan şiir gibisin.
Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Adamın biri her mehtaplı gecede alır başını deniz kıyısına gidermiş. Döndüğünde çevresindekiler ona merakla sorarlarmış. Ne gördün? O da her defasında dünya güzeli deniz kızları gördüm. Altın saçlarını gümüş taraklarla tarıyorlardı dermiş. Bir gece yine tek başına deniz kıyısına vardığında gerçekten dünya güzeli deniz kızları görmüş. Altın saçlarını gümüş taraklarla tarıyorlarmış. O sabah döndüğünde yine aynı meraklı soruya muhatap olmuş. Ne gördün? Hiç demiş adam. Hiçbir şey. Yüzündeki buruk tebessümü kimseler görmemiş ama. Belli ki hayal ettiğini aynen görünce ötelere açılan kanatları kırılmış hayal gücünün. Esma-i Hüsna da işte böyledir. Dünyanın mehtaplı gecesinde bir deniz kızı umududur. Altın sarısı saçlara, gümüş tarakların değdiği keyifli bir aynalama imkanıdır. Esma-i Hüsna, herkesin gördüğünden fazlasını görmektir. Esma-i Hüsna, aynalar aynasıdır. Esma-i Hüsna, bin muhabbet faslıdır. Esması yoksa eşya hiçbir şeydir. Hiç. Hu. Varsın sen. Yokluk bile senin var etmenle vardır. Yoksulluğumu varlık duası kabul et. Vardan öte varsın sen. Var diyenler ve var demeler seninle vardır. Varımdan yeni varlar var et. Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci.
Sensiz bu dünya dönmez olsun, sönmez olsun, sönmez olsun. İçimdeki ateş sönmez olsun. Bu şarkı bizim olsun, aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adım ceylanım olsun. Bu şarkı bizim olsun, aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adım ceylanım olsun. Görmez olsun, görmez olsun. Sensiz bu gözler görmez olsun. Geçmez olsun, geçmez olsun. Sensiz bu ömrüm geçmez olsun. Bu şarkı bizim olsun, aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun. Bu şarkı bizim olsun. Aşkıma son söz olsun. Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun. Bu şarkı bizim olsun. Son söz olsun. Gönlümün pınarında adım ceylanım olsun.
Tarihte ilginç vakıflar. Sıcak pide dağıtan vakıf. Alışverişini yapmış, elinde poşetle pide kuyruğuna girmişti. Gözü birine takıldı. Genç bir adam. Elinde çantası, elbisesi ütülü, boynunda kravat. Belli belirsiz etrafa bakıyordu. Sıra ona geldiği halde fırına girmiyor, tedirgince arkasındakine sırasını veriyordu. Yeni çıkan pidelerle birlikte kuyruk yağ gibi eridi. Ama hayret, adam içeri girmeden ağır adımlarla orayı terk etti. Onu takip eden bir beyefendi, aziz mübarek gün hatırına cesaretini toplayıp bu adama yaklaştı. Meğer adam evli ve bir çocuk babasıydı. Birkaç aydır da işsizdi. O sabah evden çıkarken cebinde gidiş geliş yol parası, bir de akşama ekmek parası vardı. Hanımı, belki bu sefer ümidiyle akşam pantolon ve gömleğini ütülemiş, kılık kıyafeti düzgün olsun da reddetmesinler, demişti. Peki, işe girebilmiş mi? Hayır, cebindeki parayı hesaplamış. Sadece eve dönecek parası kalmış. Ekmek alsa bir türlü, almasa bir türlü. Dilenci gibi ekmek de isteyemez. Hele son cümlesi ilginç. Belki inanmazsınız ama sokakta benim gibi nice muhtaçlar var, bir bilseniz. Arkadaş, bu sadaka değil, iftariyeliktir ne olur, diyerek elindeki poşeti bu adama verdi. Şahit olduğu bu duruma kahrolmuştu. O akşam televizyonlardaki iftar sofralarına baktı. Bir de o işsiz adamı ve onun gibileri hatırladı. İnsanlık adına çok üzüldü. Her şey görsellikten mi ibaretti? Bir belgeselde Sivas'ta Fahrettin Ali bin Hüseyin bin Ebubekir ismindeki Selçuklu vezirinin bir vakıf kurduğunu ve vakfın sıcak pide alıp müezzinler vasıtasıyla fukaraya sadaka olarak dağıttırdığını izlemişti. O akşamki iftarını biraz buruk ama mutlu açmıştı.
Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Programımızın sonunda sevgili dinleyicilerimiz, yarın için tekrar söz istiyoruz. Yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.